kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğa ile birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Tanrı öldü ve katili biziz. Bu sözün sahibi Nietzsche, muhtemelen felsefe tarihindeki en ünlü filozoflardan bir tanesi. Herkes o veya bu şekilde ya Nietzsche'nin bir fotoğrafını, ya onun hakkında yapılan bir karikatürü, ya da bir sözünü mutlaka duymuştur. Bu kadar popüler olmasına karşın hakkında epey az şey bilinen ender insanlardan biri bana kalırsa, hakkında az bilinmesi derken kastettiğim şey, onun söylediği şeylerin, özellikle Tanrı'nın ölümü gibi ifadelerin genellikle yanlış yorumlandığı. Yani popüler olmasına karşın Nietzsche'yi gerçekten tanıyan insan sayısı oldukça az. O yüzden bu bölümde onu gerçekten tanıyabilmek ve Tanrı öldü sözüyle ne kastettiğini anlamak için uzun bir Nietzsche anlatımı yapmaya çalışacağım. Nietzsche'nin hayatından, öz yaşam öyküsünden başlayacağız ve kitaplarına kadar vararak bir Nietzsche felsefesi sistemi yaratmaya çalışacağız. Çünkü aslında söz konusu Nietzsche olduğunda orada felsefi bir sistemi hazır bulamıyoruz. Kitapların birçoğu da edebi nitelikte olduğu için satır arasında okumalar yaparak kendi sistemimizi kendimizin kurması gerektiğini göreceksiniz. O halde eğer hazırsanız bu bölümde Nietzsche ile tanışmaya davet ediyorum sizi. Friedrich Wilhelm Nietzsche 15 Ekim 1844'te papaz evinde doğar. Ailesi protestan bir papaz ailesidir. Gençliği süresince annesi, kız kardeşi, anneannesi ve evlenmemiş iki teyzesi olmak üzere 5 kadınla birlikte yaşamıştır. Nietzsche okulda küçük protestan papazı olarak çağrılır. Sonrasında da Bonn Üniversitesi'nde teoloji ve klasik filoloji alanında çalışmalara başlamışken 20 yaşına geldiğinde inancından şüphe etmeye başlar ve bir sene sonra bölüm değiştirerek filoloji ile ilgilenir. Bu konuyla ilgili kendisi şöyle der: "Sonuç olarak insanların yolu ikiye ayrılıyor. Huzur ve zevk diye didinip durmak istiyorsan inan, hakikatin tutkunu olmak istiyorsan sorgula." O ay bölüm değiştirdikten sonra 21 yaşına basar ve akabinde hem hayatı hem de felsefesini derinden etkileyecek iki olay yaşanır. Öncelikle ziyaret ettiği bir genel evde, daha sonraları zihinsel bulanıklığa neden olacak Frenge mikrobunu kapar. O dönemde bu hastalık henüz tedavi edilebilir değildi. O yüzden bu hastalığa sahip olması Nietzsche'nin kaderini tamamıyla değiştirdi. İkinci olarak bir kitapçıda rastladığı Schopenhauer'un İsteme ve Tasarım olarak Dünya adlı kitabı. Schopenhauer'un kısadan hisse çıkartan üslubu ve bulaşıcı karamsarlığı Nietzsche'yi derinden etkiler. Bu yüzden 1865 yılına gelindiğinde Schopenhauer'un eserlerini uzun uzadıya incelemiştir Nietzsche. Şöyle de diyebiliriz: Nietzsche, Schopenhauer'un gerçek bir hayranıdır. Öyle ki Schopenhauer felsefesindeki istemenin temel pozisyonundan esinlenerek kendisi de güç istemi kavramını geliştirir. 1867 yılına geldiğimizde Leipzig'te yalnızca 23 yaşındayken Nietzsche Wagner ile tanışır. Wagner çağının en önemli bestecilerinden biridir. Ve bir parantez açmak isterim bu noktada, aynı zamanda Hitler'in de favori bestecisidir. Wagner hakkında bir şey bilmenize gerek yok. Şimdi size sadece 10 saniye kadar onun ünlü bir bestesinden bir parça dinletmek istiyorum. Ve bu bölümün size nasıl hissettirdiğini düşünmenizi istiyorum. Bu dinleme deneyimi sizde nasıl duygular yarattı? Böyle pesimist, karamsar, kırgın mı hissediyorsunuz? Yoksa güçlü, savaşmak isteyen, hatta şöyle diyelim Nietzsche'ye de uygun bir şekilde, bir şeyleri yıkıp yaratmak isteyen bir coşku mu buluyorsunuz? Nietzsche'nin Wagner'de ne bulduğunu, onu dinlediğinde ne hissettiğini tahmin etmek hiç de güç değil ve tabii Hitler'in de. Çünkü bakıldığında Nietzsche, Wagner ve Hitler var olan her şeyi yıkıp yeni bir şeyi sunmak isteyen insanlardı. İyisiyle de, kötüsüyle de. Bu noktada Nietzsche felsefesini ya da Wagner'in müzik teorisini bilmeden sadece müziğin gücünden yola çıkarak bile bir çıkarsama yapabildiğimizi fark etmişsinizdir. Yıkım ve yaratım demişken, işte tam da bu yıkma arzusu sebebiyle Nietzsche, nihilizm adı verilen akımla birlikte anılır. Çünkü nihilizm geneli itibariyle hep bir yıkımı çağrıştırır. Ondaki çıkış noktası var olan tüm kurumların, geleneğin, inançların anlamsızlığını ifşa ederek onları yok etmektir. Bu yüzden tanrıyı, dini, aileyi, ideolojiyi, ekonomik yapıyı, zevk ve tercihleri, yani özetle neden-sonuç ilişkisini yıkarak her şeyi bir boşluğa bırakır. Fakat Nietzsche ile ilgili genellikle yanlış anlaşılan şeylerden bir tanesi tam da burasıdır, yani nihilizm. Çünkü Nietzsche'de nihilizm esasen bir amaç değil, süreçtir. Elbette Nietzsche'nin felsefesi nihilizmin bir bakıma habercisidir ama Nietzsche orada kutlanacak bir şey bulmaz. O sürecin bir parçası olarak aşılması gereken bir şeydir. O yüzden Nietzsche'yi anlatırken onun nihilist olduğunu söyleyen kişilerin Nietzsche'yi tam olarak anlamadığını düşünürüm her zaman. Çünkü nihilizm Nietzsche'nin olmasını istediği şey değildir. Aksine Yahudilik ve Hristiyanlığın bir sonucudur. Üstün değerler uğruna yaşamın olumsuzlanması ve bu üstün değerlerin de esasen hiç de üstün olmaması. Nietzsche'nin ise bize önerisi şu: bu aşkın değerlerin yerine insanca değerlerin geçmesi. Yani yeryüzüne sadık kalmak. Bu yüzden yeryüzüne sadık kalarak yaşamı olumlamaya davet eder bizi. O yüzden nihilist bir bakış açısıyla elini ayağını dünyadan çekmek Nietzsche'nin en karşı olduğu şeydir. İşte tam da bu yüzden intihardan da nefret eder mesela Nietzsche. Onun üst insanı yaratıcıdır, göğüs göğüse dövüşür ve hüküm koyar. Burada hüküm koymakla ne kastettiğimi birazdan açacağım. Ama öncelikle Nietzsche'nin biyografisine biraz daha devam etmemiz lazım. Çünkü hayatını ve dolayısıyla felsefesini derinden etkileyen olaylar sadece bunlarla sınırlı değil. Henüz 24 yaşında, doktorası bile yokken 1869 yılında Nietzsche Basel'deki görevine başlar ve filoloji derslerinin yanında felsefe dersleri de vermektedir. Ama hemen sonrasında Temmuz 1870 yılında Almanya ve Fransa arasındaki savaş patlak verir. Vatanseverlik duygusuyla Nietzsche gezici hastane görevlisi, yani bir hasta bakıcısı olmak için bu pozisyona başvurur. Hasta bakıcısı olarak yaşamış olduğu bu savaş deneyimi Nietzsche'ye insan olmanın, hayatın anlamını yeniden düşünme imkanı verir. Cephe yolunda karşısına Frankfurt'ta tam teçhizatlı bir süvari birliği çıkar. Ve o süvari birliğini gördüğü anda Nietzsche'nin gözlerindeki perde kalkıverir. Hem milliyetçi duygularından arınır, hem de Nietzsche belki de ilk kez en güçlü ve en yüksek yaşama isteminin hayatta kalmak için mücadele etmekte değil, tersine güç, savaş ve egemenlik isteminde yattığı duygusuna kapılır. İşte bu kişisel yaşamında yaşamış olduğu deneyim ve gözlemler sonrasında Nietzsche'nin Güç İstenci adlı kuramına da ilham verir. Bu noktada insanın en temel dürtüsünün hayatta kalmak olmadığı, yani sadece hayatta kalmayı arzulamadığımız, aynı zamanda gücü istediğimiz gibi bir ifadede bulundum, değil mi? Şimdi bir evrimsel paragraf açmamız gerekiyor. Fikrin önemi de buradan geliyor sanırım. Nietzsche'nin içinde yaşadığı çağ, Darwin'in evrim kuramının ve materyalizmin yükseldiği bir dönem. Tartışılan, ki hala tartışılan konulardan bir tanesi, canlılığın nasıl ortaya çıktığı, değil mi? Ya da varlığını nasıl sürdürebildiği. Bu konuda canlılığın ortaya çıkması değil ama sürdürülmesi konusunda Spinoza'nın konatus kavramını da anabiliriz mesela. Geçtiğimiz Spinoza bölümlerinde bahsetmiştik. O şöyle demişti konatus kavramıyla birlikte: ezeli, ebedi, yaratılmamış varlığın kendisinde içkin olarak bir var kalım çabası barındırdığını söylemişti. O yüzden biyolojik olarak da canlıların canlılıklarını sürdürme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Oysa bakın Nietzsche ne dedi? İnsanın, insan olarak belirleyici özelliğinin hayatta kalma arzusu değil, güç istenci olduğunu söyledi. İşte bu bizi Nietzsche felsefesinin ilk basamağına getirir. Hemen konuyla ilgili ondan bir alıntı paylaşmak istiyorum. Nerede canlı gördümse ben, orada kudret idaresi gördüm. Uşağın iradesinde bile efendi olma iradesi gördüm. Daha güçlüye kendi iradesi kandırır zayıfı hizmet etmeye. Daha zayıflara efendilik etmek istediğinden bu irade. Tek hazdır bu onun vazgeçmek istemeyeceğim. Ve küçük nasıl baş eğerse büyüye, en küçüğün tepesinde keyif sürebilmek hükmedebilsin diye en küçük de öyle baş eğer ve tehlikeye hayatını kudret uğruna. Sadece böyle buyurdu Zerdüşt'ten aldığım bu alıntıya baktığımızda güç istenci meselesini işte her insan politik olarak gücü ister diye yorumlayıp sonrasında bir kapitalizm savunusu haline getirebilirsiniz veya nasyonel sosyalizme vardırabilirsiniz Nietzsche'nin kız kardeşinin de yaptığı gibi. Ama böyle bir okuma yerine bence Hegel'in köle efendi diyalektiği bağlamında okumak gerekiyor meseleyi. Deleuze de konuya dair şöyle der, güç istenci kavramındaki istenç egemen olmak ya da egemenliği almak anlamında değildir, yaratmak anlamındadır, farkların olumlanmasıdır der. Ki zaten Nietzsche'de üst insan kavramı olsa bile biyolojik bir ırkçılık yoktur. Buradan nasyonal sosyalist bir Nazi hareketine gerekçelendirme sağlayamayız. Güç İstenci adlı kitabında Nietzsche'nin kendisi tarafından değil, onun yazılarından derlenerek Hitler sempatizanı olan kız kardeşi tarafından yayınlandığını da belirtmek lazım. Çünkü ben bu kavramı Nietzsche'nin felsefesine sadık kalarak okuduğumda insanların birbirini ezmesini, yok etmesi, ırkların üstünlüğünü sağlanmasından bahsetmediğini görüyorum. Hatta bu şekilde yorumlamak için biraz kötü niyetli bir okuma yapmak gerekiyor. O yüzden buradaki kudret idaresi meselesini tam olarak bir diyalektik olarak görüyorum. Ufak bir ara verelim. Sonrasında bölüme kaldığımız yerden devam ederiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Nietzsche'den geriye doğru gidersek işte Hegel'e atıfta bulunduk, Spinoza'ya atıfta bulunduk ve ta bu podcast programının ilk zamanlarında bahsettiğimiz Heraklitos'a kadar izlerini görebiliriz. Kastettiğim şey şu, Heraklitos'a bağlı kalarak düşünelim. Sıcak, soğuk, iyi, kötü değil mi? Pek çok birbirinden farklı, birbirine zıt kavramlarımız var. Karşıt olanlar daimi olarak bir savaş içerisindeler. Ve bu öylesine bir savaş ki her defasında kendilerini aşarak birbirlerine dönüşüyorlar. O yüzden Nietzsche'ye göre de büyük oyunun perdesini kaldıran kişi Heraklitos'tur. Böylesi bir istencin içerisinde olmak, kendi varlığını korumak ve arttırmak için kendisine zıt olanı da kapsayarak aşmak aslında varlığın kendi doğasına içkin bir şey. Burada bahsettiğimiz değişimin, dönüşümün, oluşun katalizörü olarak güç istenci. İşte bu daha felsefi bir yorummuş gibi gözüküyor. Sonuçta var olan her şey kendi varlığını koruma arzusu içerisindeyse, kendi varlığını koruma arzusu aynı zamanda kendisine zıt olanı da içererek aşmak anlamına gelecek. Ve tabii ki de bu mutlak bir son olmaktan ziyade oluş içerisindeki yalnızca bir an olarak belirecek. İşte bu durum, zıtlıkların savaşı ya da başlangıçtaki o antik Yunan Heraklitos vurgusu bizi Nietzsche'nin ilk eserine getirir. Tragedya'nın doğuşu. Tragedya'nın doğuşunu Nietzsche sadece 27 yaşındayken yazdı. Bunu da böyle bir parantez içi not olarak bırakmak istiyorum. Kaç yaşında olduğunuzu bilmiyorum ama Nietzsche'nin 27 yaşında böylesi bir başyapıt yazmış olması gerçekten takdire şayan. Ve o bu kitabında bize şunu söylüyor. Eğer ki varlığı, insanın varoluşunu anlamak istiyorsak antik Yunan'a geri dönmeliyiz. Çünkü Nietzsche'ye göre aslında yozlaşma Sokrates ve onun akabinde gelişen idealist felsefeden kaynaklanır. Ve bu idealist felsefeden de ne yükselecek sizin de bildiğiniz gibi Hristiyanlaşan bir felsefe. O yüzden hem Nietzsche'de hem de sonrasındaki Heidegger gibi düşünürlerde Yunan kültürüne bir dönüş ve övgüye rastlarız. Neden? Antik Yunan'da Sokrates öncesi felsefede olan ve şimdi olmayan şey nedir peki? Orada bu zıtlıkların arasındaki değişime dair bir vurgu vardır. Şunu hatırlayın. Antik Yunan'da Dionysos şenlikleri var değil mi? Dionysos neyin tanrısıydı? Şarabın, sarhoşluğun, kendinden geçmenin ve esrimenin tanrısı. Düşünebiliyor musunuz? Hangi kültürde sarhoşluğun kendinden geçmenin ve esirmenin tanrısı var? Oysa insan dediğimizde biz sadece akıl ve mantıkla hareket eden, her defasında rasyonel bir şekilde düşünen ve eyleyen bir canlıdan bahsetmeyiz aslında, değil mi? İnsanın hem akıllı, mantıklı bir yanı var, hem de onda tam da bu aklın karşısında duran Dionysosçu bir yan da var. İşte bu ikilik, yani Dionysosçuluk ve Apollonculuk, insanın hem rasyonel bir varlığı olduğunu, hem de bu rasyonel varlığının ötesinde, ya da şöyle diyelim berisinde, karanlık bir yanı olduğunu kabul eden çok daha gerçekçi bir bakış açısıdır Nietzsche'ye göre. O yüzden antik Yunan'daki bu Dionysosçuluk anlatısının Nietzsche felsefesinin esaslarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. O, insanı yozlaştırdığını düşündüğü Hristiyanlığa karşı her defasında Dionysosçu olanı öne sürer ve yüzümüzü antik Yunan'a doğru dönmemiz gerektiğinden bahseder. Burada bahsedilen şey sadece bilinçaltındaki dürtülerimiz ve aklın egemenliği arasındaki çekişme değildir. Aynı zamanda bu çekişmede yaratıcı bir güç olduğunu görür Nietzsche. Birbirinden farklı olanların, bu zıtlıkların arasındaki gidip gelmelerimizin yaratıcı süreçlere gebe olduğunu söyleyerek, bunun tam karşısında yer alan idealleştirilmiş anlatıların, mesela Hristiyanlık böyle bir anlatı, tevazuyu, sevgiyi, merhameti, kanaatkarlığı salık verdiğinde insanı yaratıcılıktan uzaklaştırarak onu köleleştirir. Bu yüzden Nietzsche'ye göre Dionysosçuluk değil, Hristiyanlık hastalıklı bir sapkınlıktan başka bir şey değildir. Çünkü Hristiyan anlatısı, Hristiyan ahlakı köle zihniyetinden doğmuştur. Ve bu köle zihniyeti de gücü istemenin sanki yanlış bir şey olduğunu söyleyen, yıkıp yaratmanın kötü bir şey olduğunu vurgulayan, insanın bütün yaratıcı kudretlerine ket vurarak onu köleleştiren bir süreçtir. Bu yüzden Nietzsche kendi çağının hakim anlatısı olan Hristiyanlıkla savaşır. Onun felsefesinde daimi olarak dünyevi ve gerçek olan ile idealleştirilen mutlak arasındaki çatışmayı görürüz. Daha doğrusu idealleştirilerek kurulan mutlak anlatıların yanlışlığıyla savaşır Nietzsche. Çünkü buradaki tek hakikat, güç istencinin belirlenimi altında zıtlıkların birbirine dönüşümü iken, Hristiyanlığın salık vermiş olduğu köle ahlakı, çilecilik, bütün acılara, yenilgilere ideal bir anlam kazandırmaya çalışır. Oysa Nietzsche'ye göre bu açıklama hakiki olmak değil, sahte olmaktır. Ve idealleştirilmiş sahte bir anlatıyla teskin olmaktansa, kaotik gerçekliğin kendisinde anlamı bulmak çok daha değerlidir Nietzsche'ye göre. Ki zaten Nietzsche Tanrı öldü demeden dahi önce, Tanrı aslında o dönem içerisinde Avrupa'nın entelektüel dünyasında ölmeye başlamıştır. Burada Tanrı'nın ölümü ifadesiyle ilgili genellikle eksik bilinen şey budur. Nietzsche burada metafizik bir tartışmada olduğu gibi ve Tanrı var mıdır yok mudur şeklinde argümanlar üretmez. 15 farklı yerde Tanrı'nın ölümünden bahseder ama bu alıntılar arasında en bilineni şen bilimdir. Paragrafı birlikte okuyalım ve sonrasında Nietzsche'nin gerçekte ne demek istediği üzerine düşünelim. Tanrı öldü, ondan geriye bir ölü kaldı ve onu biz öldürdük. Bütün katillerin katilleri biz. Kendimizi nasıl avutacağız? Dünyanın sahip olduğu her şeyin en kutsalı ve en kudretlisi bıçaklarımızın altında kana bulandı. Bu kanı kim silecek üzerimizden? Kendimizi temizlememiz için hangi su var? Hangi kefaret bayramlarını, hangi kutsal oyunları icat etmemiz gerekecek? Bu işin büyüklüğü bizim için çok büyük değil mi? Sırf buna layık görünmek için Tanrı'ya dönüşmemiz gerekmez mi? Şimdi bu paragrafa baktığımızda çok saçma bir şey var, değil mi? Bir Tanrı nasıl ölebilir? Zaten hiçbir zaman ölmeyen şeye Tanrı demiyor muyuz? Yani Tanrı öldü ifadesinde Tanrı'nın varlığı veya yokluğu konusundan daha farklı bir şey anlatılmaya çalışılıyor gibidir. Zaten Nietzsche felsefesinde Tanrı'nın varlığı tam olarak metafizik bir tartışma konusu hiçbir zaman edilmez. Orada Tanrı kavramıyla kastedilen başka bir şey var. O da Hristiyan ahlakının, Hristiyanlığın temsil ettiği değerler sisteminin artık geçerliliğini yitirdiğidir. Tanrı aracılığıyla gerekçelendirdiğimiz değerler sistemimiz, ahlak sistemimiz ölmüştür. Ve paragrafa bakarsanız burada coşkuyla kutlanan bir şey olmaktan ziyade Tanrı'nın ölümünün, Tanrı ile birlikte temsil ettiğimiz etik sistemin ortadan kalkmasının ne gibi sonuçları olacağından bahseder Nietzsche ve bütün metin bizi kaçınılmaz bir dehşetle bir arada bırakır. Tanrı'nın gerçekte var olup olmadığı fikri önemli değildir zira. Bu Nietzsche felsefesindeki önemli detaylardan bir tanesi. Burada farkı yaratan Tanrı'nın varlığına inanıp inanmadığımızdır. Veya Tanrı kavramı altında sembolleştirdiğimiz ahlaki değer sistemlerimizin hala geçerli olup olmadığıdır. İşte bunun en derin sonucu değerler açısından olacak, değil mi? Eğer ki biz ahlaki değer sistemimizi Tanrı'da dahi gerekçelendiremiyorsak, o dahi ölmüşse, bu noktada hayatımıza anlam ve değer katacak başka bir sistemi kendimiz yaratmak durumundayız. Az önce de okuduğum paragrafın son cümlesinde o yüzden "Peki biz bir Tanrı'ya dönüşmek zorunda değil miyiz?" diyordum. Bu açıdan özetle şunu söyleyebiliriz. Nietzsche şöyle bir şey yaptı. Başlangıçta insanda en temel olan dürtünün ya da insan varoluşunu oluşturan temel karakteristiğin güç istenci olduğunu söyledi. Sonrasında bu güç istencini başka her şeyi yok etmek bağlamında değil de aslında var olan her şeyin kendi varlığını sürdürmek için ona zıt gibi gözüken şeyle bir dönüşüm diyalektiği içerisinde olduğunu söyledi. Ve bu oluşun hem rasyonel hem de irrasyonel bir karakteri olduğunu, buna karşın tarih boyunca ana anlatı olan Hristiyanlığın insanın irrasyonel yanının korkulması gereken, ortadan kaldırılması gereken, hatta günah ilan edilen bir kısım olduğunu söyleyerek insanı kendi asli varlığından uzaklaştırdı. Ve Nietzsche diyor ki, artık bunun farkına varmaya başladığımızda, ki zaten Hristiyanlık gibi aşkın anlatılar bizim hayata karşı anlam ve değer ihtiyaçlarımızı da tam olarak karşılamadığında ne yapacağız? Geriye yapılacak tek bir şey kalıyor, kendi hayatımızın tanrısı olarak yepyeni sistemler kurmak. O yüzden Nietzsche'ye göre her insan artık Tanrı'nın ölmüş olduğu bu gerçek dünyada her eyleminin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır. Tam da bu yüzden şen bilimde Nietzsche bize şunu sorar, yaşama gücünüz var mı? İşte burası onu varoluşçu felsefenin de kurucularından biri haline getirir. Bütün eski anlatıları ve putları yıktıktan sonra bir nihilizm, hiççilik içerisinde kalmak değil mesele. Burası olsa olsa kaçınılmaz bir sürecin işlettiği kaçınılmaz bir sonuç ama sadece bir perde. O yüzden Nietzsche de bu nihilizm ile sonuçlanmış gibi gözüken köle ahlakından kurtulduktan sonra bizi üst insan olmaya davet eder. Önce yıktık, şimdi ise yaratmakta. Peki üst insan kimdir? Zerdüşt'te üst insan anlatılırken bir üçleme var. Deve, aslan ve çocuk imgeleri. Nietzsche böyle metaforlarla konuşmayı pek seviyor. Onun edebi karakterinden ben oldukça hoşlanıyorum. Özellikle şu detay sizin de çok hoşunuza gidecek. Üst insan çocukta imgeleşiyor. Muazzam bir detay. İnsanın olgunlaşarak üst insan mertebine ulaşması, bu açıdan tanrılaşması, çocuklaşması anlamına da geliyor. Oysa biz genellikle ne yaparız mesela uygar toplumlarda? Çocukta tanrıyı bulmayız, değil mi? Çocukça davranma deriz. Neden? Çocukça davranmak ne anlama gelir? Belirli bir plana, sondaki bir niyete göre davranmaz bir çocuk. O an ne yapmak isterse onu yapar. O tam anlamıyla şimdi ve burada yaşar. Heraklitos da bir fragmanında şöyle bir şey söylemişti. Hükümranlık bir çocuğun gücüdür demişti. Çünkü çocuklar hayatının başında gerçekçi olmayan bir mutlak idealine göre yaşamazlar. Onlar yaşamı her anda olumlarlar, değil mi? Yaşamı bütünüyle yeryüzüne sadık kalarak yaşarlar. Ve yine onlar uygarlık tarafından yozlaştırılmamış olduğu için gerçekçi olmayan anlatılarda teskin edici yanıtlar aramazlar. O yüzden yanılgıları ile eğitilmemiştir çocuk. Ve Nietzsche insan aşılması gereken bir şeydir dediğinde aşarak geldiğimiz pozisyon yine bu çocuk olma halidir. Şimdi ve burada yaşayan, hayatı kendisinde, kendi dolayımında anlamlandıran ve bu anlamı da yeryüzünde bulan. Başka bir paragrafında o yüzden şöyle söyler, İnsan aşılması gereken bir şeydir. Onu aşmak için siz ne yaptınız? Üst insan yeryüzünün anlamıdır. Yeryüzüne sadık kalandır. Yalvarıyorum kardeşlerim, yeryüzüne sadık kalın. Size yerüstü umutlardan söz edene inanmayın. Yaşamı aşağılayanlardır onlar. Sayıları birden çoktur ama aynı girişimin parçasıdırlar. Tanrı'nın ölümünden sonra insani değerleri onun yerine geçirmeye başladı Nietzsche. İşte üst insan kendi değerlerini yaratarak hayata kendi anlamlarını kazandıran kişidir. Buna karşın diğer dinlere bakalım, hani yozlaşmış olduğunu söyleyen dinlere bakalım. Hayatın anlamı, hayatın sonunda veya hayattan önce Tanrı tarafından beliren, projekte edilen bir kurgu değil mi? Ve biz, benim şu an yaşamış olduğum anı, bütün eylemlerimi yaşamamın sonunda olmayacak bir anlatı üzerinden değerlendiririm Nietzsche'ye göre. Oysa yeryüzüne sadık kalmaya başladığımda, böylesi teskin edici yanıtların olmadığı noktada yaşamın kuru gerçekliğiyle yüzleşme cesaretini gösterdiğimde kendi hayatımın tanrısı olurum ve üst insan mertebesine erişmişim demektir. Peki ben kendi değerlerimi yaratırken bunu hangi ilkeye göre yapacağım? Yani yeryüzünde 8 milyar insan olduğu düşünülürse, 8 milyar insanın her birinin kendi hayatının değerlerini ve anlamını yaratması ne demek? Muazzam bir relativizmin olması demek. Böylesi bir toplumsal yaşantı nasıl kurulacak mesela? Bu noktada Nietzsche bize ahlaki bir masal kuruyor diyebiliriz. Nietzsche'ye göre bizler şu anki varoluşumuzu daima tekrar edecekmiş gibi düşünmeliyiz. Buna bengi dönüş, ebedi tekerrür anlatısı deniliyor. Şöyle düşünün, sanki bir Black Mirror bölümü gibi olsun. Şu anda yaşamakta olduğunuz hayatı sonsuz tekrarla, bütün detaylarıyla sonsuza kadar yaşayacağınızı bilseydiniz ne yapardınız? Her anınızı muazzam bir coşkuyla yaşamaya çalışırdınız, değil mi? Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırdınız. Çünkü sonsuza dek bu yaşamı tekrar tekrar yaşayacaksınız. İşte bize Nietzsche'nin verdiği öğüt bu. Sanki ebedi bir tekerrür, bengi dönüş varmışçasına hayatı yaşamak ve anlamlandırmak. Ve istediğim her şeyin ebedi dönüşünü isteyeceğim bir şekilde onu arzulamam, buna göre yönlendirmem. Şu anda küçük basit bir haz için bir eylemde bulunabilirim ama hayatımın sonsuza dek tekrar edeceğini biliyorsam, aslında şu anda yapmış olduğum bu küçük basit hazın yarın öbür gün bana başka problemler yaratacağını da bilirim. Ve o problemler de sonsuza dek tekrar edeceği için şu andaki eylemlerimi yeniden kontrol etmem gerekir. Şimdi bu noktada bir parantez daha açacağım. Felsefenin izinde yolculuk projesine de selam vermek olsun. Hem Schopenhauer'da hem de Nietzsche'de ciddi bir Hinduizm, Budizm esintisi var. Nietzsche'nin de bu ebedi dönüş anlatısının biraz Budizm'deki karma anlatısına benzediğini söyleyebiliriz. Yaptığımız eylemlerimizin bazı sonuçları var. Ve bizler genellikle eylemlerimizi sonuçlarından bağımsız anlık hazlarımıza bağlı olarak düşünüyoruz. Şu an seçmiş olduğum eylemlerin sadece sonsuza dek tekrarlanacağı değil, eylemlerin sonuçlarının da sonsuza dek tekrarlanacağını düşündüğünüzde bunun kişiye ahlaki bir yaşantı konusunda yol gösterici olabileceğini söylüyor Nietzsche. Ve ona göre insanca olan, filozofça olan yaşamın olanaklarını icat etmek. Ama bu yaşamın olanaklarını da yaşamın kendisine, yeryüzüne sadık kalarak yapmak. Yaşamı yaşam ötesi, dünya ötesi, tanrısal bir anlatı aracılığıyla değerlendirmeye çalışmak aslında yaşama karşı haksızlık etmek değil mi? Çünkü burada gerçek olan tek şey oluş, değişim ve dönüşümken sen buradaki oluşu, oluşu içermeyen idealistik mutlak bir anlatı aracılığıyla anlamlandırmaya çalıştığında gerçekliğin kendisinden uzaklaşmaya başlıyorsun, hem yanılıyorsun hem de buradaki zamanını heba ediyorsun demektir. O yüzden Nietzsche'den bahsettiğimizde veya onun o ünlü Tanrı öldü sözüne baktığımızda anlamamız gereken yegane şey bence yaşamı yaratma olanaklarına dair bir çağrı olmalı. Yani Nietzsche'ye göre Tanrı var mıydı, yok muydu, bu çok da önemli bir mesele değil. Hani din felsefesinde tartışmalar vardır ya, Tanrı'nın varlığı üzerine argümanlar, Tanrı'nın olmadığını gösteren argümanlar diye. Nietzsche bundan bahsetmiyor. Kendi hayatımızın tanrısı olmaya bizi davet eder ve yeryüzüne sadık kalarak bir yaşam felsefesi yaratma çağrısında bulunur. Meseleye bu yönden bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım Nietzsche konusunda şöyle kaba taslak bir fikir vermiştir bu bölüm. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.